Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Yine evlerimizdeyiz ve programın kaydını Robin Tayar arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 20 Ekim Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hülya Maltepe'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, bugün Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine 4. ve son programımızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nuray hocam merhaba. Elvan Cantekin, Argun Yum.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim ama siz bir açıklamayla başlamak istiyorsunuz herhalde, değil mi?
Evet, açıklama şu. Günaydın, iyi günler.
İyi günler hocam.
Şey dedim yani kendi kendime, benim gençliğimde hatta çocukluğumda gazetelerde pehlivan tefrikaları yayınlanırdı. Böyle bitmez, aylarca belki yıllarca sürerdi. İşte Koca Yusuf'un, Adalı Halil'in maceraları, Amerika seyahatleri falan filan. Şimdi bizim program da uzadıkça acaba dedim bunu da pehlivan fıkrasına dönüştürmeyelim. Dolayısıyla bu sefer bugün bitireceğiz umarım. Zaten fazla bir şey kalmadı. 50 yılın son 10 yılına geldik hemen hemen. O konuda söyleyeceklerim var.
Hocam ısrarla arkadaşlarımız dördüncü ne zaman gelecek diye soruyor. Halbuki biz haftada bir program yapıyoruz artık. Yani demek ki sizin de yaptığımız programlar dinleniyor. Onun dışındakiler dinlenmiyor gibi bir zebaha kapıldım. Evet. Gerçekten öyle. Muzaffer de programa girmeden önce aynı şeyi söyledi. İzmir'deki arkadaşlar da bunu bekliyor. Önemli bir program oldu. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, geçen hafta hatırlarsanız özellikle 90'larda Amerika'dan başlayan ve zamanla bütün dünyaya yayılan deprem mühendisliğinde yeni bir trendten bahsetmiştik. İşte özellikle mevcut binaların değerlendirilmesine eski analiz hesap yöntemleri yeterli olmuyordu. O bakımdan deformasyona dayalı, şekil değiştirmeye dayalı yeni kavramlar geliştirildi. Yeni yönetmelikler bunlara göre hazırlandı. Nitekim geçen hafta da belirttik, bizim 2007 yönetmeliği de o çerçevede, o esaslara göre hazırlandı ve 2007 yönetmeliğiyle aslında 2007 yönetmeliği, 97 yönetmeliğini çok büyük ölçüde değiştirmedi. Pek çok bölüm ufak eklemelerle aynı kaldı ama yeni bir bölüm eklendi. Bu da eskiden mevcut olmayan, daha önce mevcut olmayan mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için. Özellikle 99 depremlerinden sonra ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlandı ve bunun en yaygın uygulaması da başlangıçta İSPEP, İstanbul'daki İSPEP projesiyle gerçekleşti. Biliyorsunuz o bir Dünya Bankası'dan alınan bir krediyle başladı. Daha sonra çeşitli kaynaklardan kredilerle devam etti. Hala devam ediyor. Sonuna doğru yaklaştı sanıyorum. O projede özellikle İstanbul'da çok sayıda okul binası değerlendirildi. Performans değerlendirilmesi yapıldı ve güçlendirme tasarımları bu 2007 yönetmeliğine göre yapıldı. O bakımdan 2007 yönetmeliği uygun şekilde uygulandı diyebiliriz. Tabii daha sonra diğer özel binalara da teşmil edildi. Hala yani 2018'e kadar devam etti. Bugün programın büyük bir kısmını 2018 yönetmeliği hazırlığı alacak. Onun niçin ihtiyaç duyuldu, ne oldu? Fakat ondan önce birkaç önemli gelişmeyi de eklemeyi düşündüm. Bunların başında yine yani 90'ların sonunda 2000'li yılların başında olan gelişmeler 90'ların sonunda 96'da o zaman sevgili Muzaffer de İzmir'de oda yöneticisi, oda başkanı mıydı o zaman hatırlamıyorum.
Yok, oda yöneticisiydim.
Evet. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası şubesiyle çeşitli vesilelerle görüşüyorduk. Ben ve değerli arkadaşım Mustafa Erdik. O sıralarda bütün dünyada yeni yeni bir takım gelişmeler oluyordu. Bu biraz önce sözünü ettiğim yeni yaklaşım çerçevesinde acaba kentlerin yani binaların değil kentlerin deprem risklerini hasar risklerini kayıp risklerini nasıl tahmin edebiliriz kent bazında? Bu tabii çok önemli bir şey. Yani hem planlama bakımından hem mevcut binaların durumunun anlaşılması bakımından. Bu çalışmalar çok yeni başlamıştı 90'larda ve Amerika'da HAZUS diye bir program, araştırma programı geliştirildi. Bu programın başında daha sonra benim arkadaş olduğum Dr. Charlie Kircher vardı. Charlie Kircher kulakları çınlasın çok değerli bir bilim adamıdır. Ve uygulamacı mühendistir aynı zamanda. Onun yönetiminde bu HAZUS yönetimi, HAZUS yöntemiyle ilgili yayınları takip ediyorduk. Ve tam da işte 90'ların ortalarında sanıyorum 95 civarında HAZUS'un son o raporu hazırlandı. Yani ilk aşamanın sonunda daha sonra tabii devam ettiler ama tabii bunu görünce biz çok hoşumuza gitti HAZUS yöntemi. Biraz önce sözünü ettiğim o 90'lardaki yeni konsepte göre o yeni konsepti binalara değil de böyle bütün kente uygulamak üzere düzenlenmiş bir yöntemi ifade ediyordu. Ve sohbet ederken İzmir'de Muzaffer ve diğer arkadaşlarla bunu İzmir'e uygulayalım dedik. Fikir nereden çıktı tam bilmiyorum. Kimden çıktı?
O sırada radyus projesi.
İşte, ama daha radyus daha yok ortada. Benim hatırladığım biz önce sizinle tamam böyle bir şey yapalım. Kime yapacağız? Muhatabımız belediye olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Burhan Rusfatura'ya gittik.
Ama ondan önce Mustafa Erdik radyusa gider misiniz dedi ve bir radyus.
Radyus daha ben demek tamam iyi hatırlıyormuş. Hatırlamıyor olabilirim. Yani radyus daha sonra şey oldu gibi geldim. Öyle evet. Hatırlıyorum. Neyse hiç önemli doğru. Değil. Yani evet. Bu arada tabii onu belirteyim. Birleşmiş Milletler'de Radyus Projesi diye bir proje geliştirdi. Kaç şehir vardı bütün dünyadan Muzaffer?
8 tane.
8 tane şehir. Bu ama yani onların deprem risklerinin belirlenmesi ve bunların giderilmesi için gerekli çalışmaları şey yapan bir proje geliştirdi. Mustafa Erdik arkadaşımız sağ olsun İzmir'i de bu 8 şehir arasına dahil etti. O çok büyük bir başarı oldu tabii. Ve biz de o zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhan Özfatura ile hep beraber gittik, hatırlıyorum. Görüştük, anlattık, böyle bir önerimiz var diye. Burhan Bey gerçekten pozitif kafalı bir adamdı benim hatırladığım kadarıyla. Çok evet. Çok şey yaptı, çok olumlu karşıladı. Ve hemen bir protokol yaptık. Hatta hatırlıyorum, Körfez'de vapur gezisi yaparken basın toplantısı yapmıştı. Açılış şeyi için, projeyi tanıtırken kamuoyuna. Ondan sonra başladık çalışmaya. Hemen şunu söyleyeyim tabii, o arada işte kaç yılıydı tam hatırlamıyorum, seçim oldu. Burhan Özfatura seçilemedi.
99
evet. Ahmet Priştine evet. Seçildi. Ama daha sonra rahmetli oldu. Ama Ahmet Priştine de rahmetli projeye sahip çıktı. Aynen evet. Burhan Bey olduğu gibi çok destekledi. Sağ olsun. Allah rahmet etsin. Pardon, dilim suçtu. Hakikaten çok olumlu bir insandı o da. Yani çok kente hizmet etme iştiyakı olduğu belli olan bir insandı. Sonuç olarak biz bu Amerikalıların biraz önce belirttiğim yöntemini kullanarak İzmir kenti için ilk hasar tahmin çalışmasını yaptık. Ama tabii bunun için veriye ihtiyacımız vardı. Yani o zaman İzmir için çok elde hazır veri hemen hemen yok gibiydi. Vardı bir takım veriler ama bunları bir araya getirip kullanılabilir hale sokmak lazımdı. Ve çok büyük olmayan ama çok efektif çalışan bir ekip kurduk. Bu ekibin içinde şimdi sayarken isimlerini unuttuklarım olabilir. Kusura bakmasınlar ama her şeyden evvel deprem jeolojisiyle ilgili rahmetli Aykut Barka vardı. Rahmetli Aykut'la o zaman çok sık temas içindeydik. Aykut İstanbul Üniversitesi'nde görevliydi ama zamanının çoğunu Kandilli'de bizimle geçirirdi. Daha sonra zaten 99 depremlerinden sonra çok birlikte çalışmalar yaptık. Aykut İzmir'in deprem jeolojisiyle ilgili çok ayrıntılı çalışmalar yaptı bu proje dolayısıyla. Ben bu konunun tabii uzmanı değilim. Geçmişini çok iyi bilmiyor olabilirim ama tahmin ettiğim kadarıyla bu çalışmalar, Aykut'un yaptığı çalışmalar İzmir'deki fay yapılanmasıyla ilgili, İzmir'in tektonik yapısıyla ilgili ilk derli toplu çalışmaydı belki de. Ondan sonra erdik, ben Kandilli, yani deprem mühendisliği bölümünden Mustafa Erdik, ben ve kulakları çınlasın arkadaşımız Özal Yüzügüllü görev aldık. Erdik depremselliğiyle ilgili çalışmalar yaptı. İzmir'in depremselliğiyle ilgili. Ondan sonra tabii ben binalarla ilgili, bina hasarlarıyla ilgili çalışmayı, hasar tahmin çalışmasını yapmak için ben görevlendirildim. Özal arkadaşımız da, Özal Yüzügül de altyapı tesisleri, köprüler ve diğer altyapı şeyleriyle ilgili. Aynı zamanda biz biraz önce belirttiğim gibi Muzaffer Tunçak'ın başkanlığında İzmir İnşaat Mühendisi Odası'ndaki arkadaşlarla da birlikte çalıştık.
Bu arada Saadettin Uçkun'u...
Ben de şimdi tamam bak.
Saadettin Uçkun'u rahmetli almamız lazım.
Uçkun rahmetli. Odanın genel sekreteri. Çok çok değerli bir arkadaşımız. Çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Saadettin'in katkılarını unutmam mümkün değil. Evet. Her açıdan zaten. Yani Saadettin odanın temel direğiydi rahmetli. Evet. Onu da bu vesileyle...
Bu arada... Atilla Ansal da zemin. Ha,
söyleyeceğim şimdi. O notlarımda var. Atilla da zemin koşullarıyla ilgili haritayı hazırladı. Hatta çok ilginç bu harita geçen yıl meydana gelen İzmir depremi vesile gündeme geldi ve çok defa da televizyonlarda falan gösterildi o harita. O Atilla'nın hazırladığı ilk haritadır. Yani İzmir'in genel zemin koşullarıyla ilgili kent haritası. Bu böyle bir harita sanıyorum ondan önce mevcut değildi.
Evet.
Biraz önce dediğim gibi Özal arkadaşımız, Özal Yüzügüllü özellikle köprüleri ve diğer altyapı tesislerinin envanterlerini çıkardı. Ben de işte Muzaffer'in ve rahmetli Saadettin'in katkılarıyla bina envanteri çıkarma çabasına giriştik. Bu muazzam bir şeydi aslında o zaman için. Muzaffer ve Saadettin ekipler kurdular. İnşaat mühendislerinden oluşan, değil mi? Ben aynı sen daha iyi hatırlayabilirsin.
Evet.
Ve epey iyi organize oldular. Ve ilk defa İzmir'deki o tarih itibariyle bina envanteri hemen hemen eksiksiz çıkarıldı. Bazı konularda bilgi eksiklikleri oldu ama onlar da bir şekilde giderdiğimizi hatırlıyorum.
120 bin binayı aşağı yukarı taradı.
Evet. Aslında yani bu konuda Türkiye'de yapılan ilk çalışma, bununla dikkate almak lazım. Yani bunun metodolojisi de daha önce hiçbir şekilde uygulanmamış. O binalar şey olduktan sonra o binaları biz mühendislik açısından çeşitli şekillerde sınıflandırdık. Ve ben bir program yazarak bunların performanslarını yani bir depremde işte hafif hasar, hasarsız, hafif hasar, orta hasar, ağır hasar veya çok ağır hasar olmak üzere çeşitli hasar düzeylerini verecek şekilde bir hesaba kitaba dayalı. Tabii bunlar tek tek bina durumunda olduğu gibi çok hassas hesaplar değil, biraz global hesaplar ama aynı konsepte dayalı. Yani o sözünü ettiğim şekil değiştirmeye göre tasarım esprisine dayalı ama çok güzel bir şekilde kent ölçeğinde hasar tahmin çalışmaları içinde sistematize edilmiş yöntemler. Onları kullandık ve bu şey, ben daha sonra Charlie Kirschner'la görüştüğümde, hatta o zaman daha sonra tanıştım ben. O zaman ben bunu gayet iyi Charlie Kirschner'den öğrenmiştim. Bizim uygulamamız Amerika'dan sonra dünyadaki ilk uygulama oldu bu yöntemin. Yani Amerika dışındaki ilk uygulaması oldu. Ve Dr. Kirschner da çok memnun olmuştu o zaman. Bunu şey yapmış, duymuş olmaktan. Ve iyi bir şey oldu sanıyorum. Epey bir ilgi yaptı. Bir de tabii Muzaffer, sen bu konuda daha fazla katkıda bulunabilirsin. Sanıyorum senin yönetiminde bir de senaryo çalışması yaptınız.
Evet.
Yani onu biraz anlatır mısın?
Yani bu paralelde bütün kamu kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıldı. Emniyetinden, trafiğinden, işte belediye, büyükşehir belediyesiyle birlikte itfaiye teşkilatı vesaire. Buna dayanarak toplanan verilerle birlikte bir senaryo, deprem senaryosu hazırlandı ki işte İzmir fayının belli bir gün, fiktif bir gün ve saatte hareket etmesi sonucu işte oluşan bir depremin yaratacağı etkileri bu senaryoda inceledik. Tabii ilginç olan, hatırlarsın, 99 Temmuz'unda biz bu çalışmayı bitirdik ve biz bunu senaryo sunarken kimse inanmamıştı.
Evet.
Ya nereden biliyorsunuz bunları falan demişti. Mesela trafik sıkışıklığı, trafikteki sorunlar, hastaneye yetişme falan. Bir ay sonra da Büyük Marmara depreminde bunlar yaşanınca herkes, ya nereden bildiniz?
O zaman biraz önemi anlaşıldı. Evet.
Ondan sonra da, evet. Ondan sonra da, ondan evvel kimse ciddiye almıyordu. 99 depreminden sonra biliyorsunuz senin de katıldığın birçok toplantı yaptık İzmir'de bu projeyi anlatan, ondan sonraki çalışmaları anlatan ve bu tabii şöyle de bir sonuç verdi. Belki binalarda değil ama özellikle altyapıda işte İSSU olsun yani su idaresi, sonra TEK elektrik idaresi vesaire bu senaryodaki verilere dayanarak bir takım güçlendirme çalışması yaptılar, karayolları. Evet. Bu da önemliydi bana göre. Bu pek yansımadı ama geriye dönüp baktığımız zaman bunun çok önemli bir hareket noktası olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ve son depremde de yani o senaryoda kritik gözüken bölgede de hasar olduğunu biliyoruz. Yani onu pek fazla geçmedik ama böyle de bir gerçek var. O günün koşulları içinde çok değerli bir çalışmayı, bir kere bütün kamu kuruluşlarını birleştirdi. Evet. Meslek odalarını çeşitli, ticaret odasından, işte mimarlar odası, jeoloji mühendisler odası, üniversiteler vesaire bir araya geldi. Bu da çok önemli.
Zafer, tabii sen yani mahalli organizasyonu çok iyi sağladın orada. Yani o bakımdan çok kendine özgü bir proje oldu bu. Yani evet. Türkiye'deki ilk uygulama olması bakımından da evet. Bence tarihi bir önemi evet. Vardır.
Evet.
Gerçi daha sonra İstanbul'da bunu yapıldı. Birazdan bahsedeceğim. Benzer çalışmalar. Belki başka kentlerde de yapıldı mı ben duymadım ama İstanbul'da birkaç kere yapıldı. Evet. Hala yenileniyor bu tür çalışmalar.
Evet. İnternet sitesinde var bizim İzmir. Evet. Yani isteyenler oradan bakabilir.
Evet. İzmir Master Deprem Planı'na İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.
Evet.
Hala mümkün.
Evet.
Düzenli bir şekilde orada sunuluyor. Evet. Bu konuda eğer unuttuğum başka bir şey yoksa başka bir konuya geçelim Muzaffer.
Evet, evet. Evet.
Peki. Çok teşekkür ederim katkıların için. Şimdi bu İzmir tabii büyük depremden önceydi. 99 depreminden önceydi. Hatta işte 99 Muzaffer'in biraz önce belirttiği gibi 99 depreminden hemen önce bitmişti. 99 depremi tabii İstanbul'da bir depremde neler olabileceği konusunda çok büyük bir endişe yarattı bütün Türkiye'de ve İstanbul halkı üzerinde ve bilim çevrelerinde, bütün yönetim çevrelerinde, Adapazarı'nda ve Gölcük'te, Kocaeli bölgesinde, Karamürsel'de görülen çok yaygın yapısal hasar çok endişelendirdi tabii. Ne yapacağız, ne edeceğiz biz? Çünkü bugün konuşurken biraz o günleri hatırlamak lazım. O zaman İstanbul'un deprem riski konusunda daha önce yapılmış pek bir çalışma olmadığı için aslında konu tamamen karanlık gibi görünüyordu. Ne olduğunu bilmiyorduk. Ve biz hemen tabii doğal olarak ama biraz da bu İzmir dileğimi tabii çok şey oldu. Biz Kandilli olarak belediye ile o zaman iyi temaslarımız vardı. Belediyede hakikaten bu konuda İstanbul Belediyesi'nden bahsediyorum. Danışman olarak çalışan çok değerli arkadaşlar vardı. Onlarla görüşerek İstanbul içinde belki daha da kapsamlı bir şey yapma ihtiyacının doğduğunu söyledik. Zaten bunu onlar da görüyorlardı. Ve epey görüştük yani çok şey oldu. Sonuç olarak İstanbul Belediyesi o zaman Genel Sekreter Yardımcısı olan Profesör Adem Baştürk'ün de tabii bu konuda adını anmak isterim. Onun da kararlılığıyla bu proje realize edildi. Yani İstanbul için bir deprem master planı çalışması. Yıl sanıyorum 2000, tam ayını hatırlamıyorum. Ve sonuç olarak tabii biz bunu tek başımıza yapmamız söz konusu değildi. Zaten arkadaşlarla görüşüyorduk diğer üniversitelerdeki arkadaşlarla. Sonuç olarak 4 üniversite, Türkiye'nin bu konuda en yetkin 4 üniversitesi bir araya geldik. Bunlar Boğaziçi Üniversitesi, Kandili ile birlikte tabii, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi. 4 üniversite. Sonuç olarak 25 öğretim üyesinin ve çok sayıda yardımcısının onların yer aldığı bir proje oldu bu. Ama bu proje çok kapsamlıydı. Yani bizim İzmir'de yaptığımızdan kapsamı çok daha genişti. Şöyle ki mesela çok uzun vaktimiz olmadığı için detaya giremeyeceğim ama şu başlıklarda çok detaylı bir rapor hazırlandı. Nihai rapor 2003'te. Bunun konu başlıklarını izin verirseniz belirtmek istiyorum. Birinci bölümde mevcut durum tespiti yapıldı. Ondan sonra teknik çalışmalar yapıldı. Yani teknik çalışma derken mühendislik çalışmaları, özellikle benim de katkıda bulundum. İmar uygulamaları, hukuki çalışmalar, mali kaynak çalışmaları, eğitim çalışmaları, sosyal faaliyetler ve afet yönetimi. Bu başlıklar altında çok detaylı bir rapor hazırlandı. Bu rapor da şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zemin ve Deprem Müdürlüğü'nün web sayfasından indirilebilir. 2003 tarihli çok ve nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi hala bu rapordan yararlanıyor. Yani ileriye yönelik çalışmalar için.
Hocam bu arada belki de şeyden bahsetmek gerekiyor mu? JICA'nın Japon Kalkınma Ajansı'nın
JICA daha sonra.
İlk mikro bölgeleme ondan önce değil mi? Master plan raporunda galiba mikro onların sonuçları kullanılmadı mı?
Benim hatırladığım daha sonra ama yanlış hatırlıyor olabilir mi?
Sanki o master planda JICA şeyleri haritaları kullanıldı diye hatırlıyorum ben ama emin değilim.
Mikro bölgeleme çalışmaları daha sonra yapıldı diye biliyorum. Onların çok ayrıntılarına girmeyeceğim. Daha önceki programlarımızda da konuştuk. Ama zaten bu şeyde özellikle mesela binaların durumuyla ilgili çalışmaları İzmir'deki gibi hasar riski tahmin çalışması olarak burada gerçekleştirmedik. Burada daha ziyade o zamanlar daha yeni yeni gelişmekte olan, dediğim gibi daha sonra şartnameye girdi ama binaları nasıl değerlendireceğiz? Nasıl, kaç kademeli değerlendirme yapacağız? Bunların yani binaların tek toplu olarak veya tek tek değerlendirme yöntemlerini şey yaptık. O zaman biz iki tane ekip kurduk bu amaçla. Boğaziçi Üniversitesi ile Yıldız, biz beraber çalıştık. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Üniversitesi de ikinci bir ekip kurdu. Bu iki ekip farklı yöntemler geliştirdi. Sonra bunları bir araya gelip tartıştık ve bir şekilde rapora intikal ettirdik. Bunlar önerilerdi yani çoğu. O zaman çünkü yerleşmiş yöntemler henüz daha ortaya çıkmamıştı. Tam o sıralarda işte bütün dünyada zaten bu konuda çalışmalar yapılıyordu.
Evet hocam, bu noktada bir ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben programa devam ediyoruz. Evet hocam, kaldığımız yerden ilerleyebiliriz.
Evet. Şimdi biz bu İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarını yaparken bir taraftan da Japon Yardım Kuruluşu JICA konuya ilgi gösterdi. Yani İstanbul'un deprem çalışmalarına. Onlar da İstanbul'da mikro bölgeleme alanında çalışmalar yapmaya başladılar ve bizim İzmir'de yaptığımız çalışmalara benzer şeyler yaptılar. Hasar tahmin çalışmaları yaptılar. Daha sonra bu arada biz de tasar tahmin çalışmaları yaptık bu master plandan bağımsız olarak. Yani Kandilli'de Mustafa Erdik ve diğer arkadaşlarla birlikte. O zaman yalnız tabii envanterimiz çok çok yetersizdi. Yani İstanbul'da da İzmir'de yaptığımız gibi bir envanter çalışmasına kalkışmadık. Çünkü İstanbul muazzam büyük bir şey. Oldukça yani kaba bir envanter bilgisiyle yine de bir şeyler yapıldı. Biz de yaptık. Japonlar da yaptılar. Aslında bu tür çalışmalar, yani hasar tahmin çalışmaları daha sonra da biz 2009'da mesela bunları tekrarladık. Çünkü envanter çalışmaları biraz daha gelişmişti o zaman. Tabii deprem tehlikesiyle ilgili bilgilerimiz de daha gelişmişti. Bunlar hala devam ediyor. En son 2018'de yine Kandilli Deprem Mühendisliği'ndeki bizden sonraki nesil genç arkadaşlar devam ediyorlar. Bunların en son raporu zaten daha önceki programlarımızda da konuştuk. Yayınlandı. Şu anda İstanbul için son tahmin çalışması o çalışma. Yani prensip olarak başta söylediğim Hazus yöntemine dayalı ama tabii o yöntem de kendi içinde o yaklaşımda çeşitli aşamalardan geçti ve daha da geliştirildi. Arkadaşlar da bu gelişmeleri de dikkate alarak bunu yenilediler. Eminim bundan sonra da devam edecektir. Çünkü bu dinamik bir süreç. Evet, yani İstanbul Deprem Master Planı tabii direkt olarak sonuç verdi mi vermedi mi bu tartışma konusu. Ama en azından İstanbul'un o tarih itibariyle durumu, yani hukuki çalışmaların, imar durumu, her konu ele alındı. Yani bu konuda tabii şunu söyleyeyim, bu yalnız bir teknik bir çalışma olmadı. Mesela özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nden ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden şehir plancıları, efendim sosyal bilimciler, hukukçular, mesela çok değerli hukuk bölümü var orada. Yani bir takım kanunların değişmesi gerektiği, hatta anayasa değişikliği önerisi bile vardır. Profesör Doktor Fazıl Sönmez'in daha sonra Anayasa Mahkemesi üyeliği yapmıştı. O zaman Yıldız'da profesördü. Onun hazırladığı bir bölüm vardır mesela. Bunlar yani meseleye bütüncül bir açıdan yaklaşan değerli bir çalışmaydı. Tabii tam manasıyla uygulandığı söylenemez. Tabii kolay bir şey değil. Bugün özel, yani ondan sonra bu konu bırakıldı. Yani ta ki işte 2019'da yeni yönetim gelene kadar İmamoğlu bu konuyu birincil konu olarak deklare etti. O zamandan beri bir takım çalışmalar yapılıyor. Bayağı bir çalışmalar yapılıyor. Onları da diğer programlarımızda konuştuğumuz için şimdi çok ayrıntısına tabii giremeyeceğim. Şimdi bu aralarda neler oldu? Bu mesela yine benim belirtmeyi uygun gördüğüm gelişmelerden biri, 2000'li yıllarda, yani 2000'li yılların başından itibaren İstanbul'da bir yüksek bina inşaatı yaygınlaşması oldu. Özellikle Maslak civarından başlayan, işte bizim Kandilli'nin tam karşısındadır. Ben devamlı pencereden bakınca o yüksek binaların birer birer yükseldiğini görünce telaşlanmaya başladım. Çünkü 1990'ların sonunda ve 2000'li yılların başında anlaşıldı ki yüksek binaları normal binalardan daha farklı ve daha farklı yöntemlere göre dizayn etmek gerekiyor. Yani araştırmalar ilerledikçe bu konu şey oldu. Çünkü Amerika'da da o yıllarda yüksek bina yapımı yaygınlaşmaya başlamıştı. Dolayısıyla biz dedik ki ya bu durum kötü. Şimdi bunu normal, o zaman işte 97 yönetmeliği var. Yani 2000'li yılların başında. Bunun için bir yüksek binaların için özel bir yönetmelik hazırlanması lazım. Ve hani bu bizim yönetmeliğimiz de değişeceğini Ankara'daki bürokrasi dolayısıyla, yani orada bir hemen bir aksiyon olacağını düşünmediğimiz için biz dedik ki İstanbul Belediyesi ile konuşalım. Bakın bunları bir İstanbul için icabında özel bir yüksek binalar deprem yönetmeliği taslağı hazırlayalım. Siz bunu uygulayın. O zamanki yöneticiler uygun gördüler. Ve biz belediyeyle bir protokol yaptık 2007'de. 2008'de yüksek binalar deprem yönetmeliğini hazırladık Kandilli olarak. İşte ben, Mustafa Erdik, Erdal Şafak arkadaşım. Erdal Şafak hatta bir de İstanbul yüksekteki yüksek binalar için rüzgar yönetmeliği taslağını hazırladı. Bunlar taslak halindeydi ama bunlar o tarih itibariyle Amerika'da, Kaliforniya'da yapılan ve spesifik olarak yüksek binalar için geliştirilen kuralları büyük ölçüde biz aldık. Onları Türkiye'ye uyarladık. Türkiye'nin koşullarına uyarladık. Bunlar gerçekten önemli aşamaydı yani yüksek bina tasarımı bakımından. Bu yönetmeliği 2008'de teslim ettik belediyeye. Belediye bir takım bürokratik nedenlerden dolayı bu yönetmeliği, bu taslağı daha doğrusu hayata geçiremedi. Resmen hayata geçmedi bu. Ama bu yönetmelik taslağı de facto o tarihten sonra 2018 yönetmeliğine kadar, ki 2018'de yüksek binalar bölümü zaten var. Yani o 10 yıllık dönemde İstanbul'da yapılan pek çok yüksek bina inşaatında kullanıldı. Yani bu ihtiyari olarak kullanıldı, zorlamayla değil. Belediye çünkü bunu resmen yayınlamadı. Ama mühendisler, sorumluluk duyan mühendisler, mesela bu arada ismini özellikle anmaktan mutluluk duyduğum Doktor İrfan Balioğlu'nun yönetimindeki Balkar mühendislik firması, ki Balkar firması Türkiye'de başlangıçtan itibaren yüksek binalar konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Hala devam ediyor. Sayın Balioğlu sağlık nedenleriyle firmasını genç arkadaşlarına devretti ama arkadaşlar devam ediyorlar. Yani mesela onların da katkısıyla, artı belediyenin kendi binaları için, daha sonra büyük ölçüde emlak konut şirketinin kendi binaları için veya yaptığı binalar için bu yönetmelik hepsinde kullanıldı. Yani resmi bir yönetmelik olmamasına rağmen önemli hizmet gördü. 2018'den itibaren tabii yeni yönetmelik uygulanıyor aynı konuda. Bunu da belirtmek önemli sanıyorum. Yine benim de katkıda bulunduğum bir yönetmelik, başka bir yönetmelik çalışması DRH deprem yönetmeliği çalışmasıdır. Yani bunda demir yolları, limanlar ve hava meydanları inşaatları genel müdürlüğü diye bir, kısaca DLH denilen bir genel müdürlük vardı Ulaştırma Bakanlığı'nda. Onların talebiyle DLH'nın kapsamı içindeki bütün yapılar için bir yönetmelik hazırlığı yapıldı. Aslında bir genel yönetmelik hazırlığı yapıldı. Bunun deprem kısmını, deprem yönetmeliği kısmında ben görev aldım. Ve özellikle bu kıyı ve liman yapıları, bu DLH'nın en önemli ilgi alanıydı diyebilirim. Yakın zamana kadar. Şimdi de aslında DLH'nın yerine geçen Altyapı Genel Müdürlüğü bu işleri yürütüyor. O yönetmelik de 2008'de yayınlandı. Yani bütün iskeleler, rıhtımlar ve diğer liman tesislerinin tasarımı, deprem tasarımı ile ilgili bir yönetmelik. O da önemli derecede ihtiyacı karşıladı. Ve nihayet geliyoruz.
Oraya gelmeden evvel bir şey daha yaptım. İzmir'deki bu yüksek yapılar bölgesindeki plan notlarıyla ilgili
Aa evet.
İnşaat
evet, evet, evet. O kadar çok.
Ama o yani, çok önemli bir çalışmaydı çünkü son
pehlivan tefrikasına dönüştürmemek ve gitmemek için hızlı gitmeye çalışıyor ama kısaca bahsedeyim. Tabii bu arada İzmir'de yüksek bina çalışmaları başladı. Ama neyse ki belediye ve inşaat mühendisleri odasındaki arkadaşlar işe baştan müdahale ettiler. Buna Bayraklı çünkü yüksek binalar için tahsis edilmişti. Geçen yılki deprem dolayısıyla çok gündeme geldi biliyorsunuz Bayraklı. Şimdi orada yüksek binaların yapılmasına karar verildi fakat yönetmelik yok. Onun için biz bu İstanbul yüksek binalar deprem yönetmeliği taslağını İzmir'e adapte ettik. Ama İzmir'de tabii çok kötü zemin koşullarında Bayraklı'da yapılacağı için yüksek yapılar. Bunların kazıklı temelleri içinde ayrı bir bölüm yazdık. Yani yapı zemin etkileşimi, yapı zemin kazık etkileşimini içeren ki daha sonra bu hemen hemen büyük ölçüde bazı değişikliklerle yeni yönetmeliğimize de aktarıldı. Birazdan anlatacağım 2018 yönetmeliğine. Böylece başından itibaren İzmir'deki binalar belli bir disiplin içinde bu yönetmeliğe göre yapıldı. Bu da çok müspet bir şey oldu. Tabii bu şunu gösterdi. Maalesef diğer şehirlerimizde olmayan bir durum. Yani inşaat mühendisleri odası ile belediyenin çok verimli bir biçimde ortak çalışmasıyla oldu. Yani ben dediğim gibi bundan da büyük mutluluk duydum. Ben İzmir'e o vesileyle çeşitli şekillerde çeşitli defalar gittim. Oradaki mühendislere bu konuda spesifik eğitim çalışmaları yaptık vesaire. Bu da
biliyorsun şeyde Başkan Aziz Kocaoğlu da son toplantıya katılmıştı bizzat başkan olarak.
Evet, evet, evet.
O da önemliydi.
Hatırlıyorum. Evet, bunu da hatırlattığın için Muzaffer teşekkür ederim. Şimdi vaktimiz yine azaldı. Tabii 2018 yönetmeliği ile ilgili gelişmeleri de kısaca özetleyeyim. Şimdi deprem mühendisliği alanında gelişmeler dediğim gibi bu arada çok hızlı gelişti 2000'li yıllarda. Ülkede ihtiyaçlar gelişti. İşte demin konuştuğumuz her yerde yüksek binalar, çok daha sofistike binalar vesaire. Artık kötü zemin koşullarında yani kentler büyüdükçe arsa sıkıntısı dolayısıyla daha önceleri inşaat yapılmayan zayıf zeminlerde de şeyler yapılmaya başlandı. Mesela bu da çok önemli bir konuydu. Ve sonuçta 2012 yılı sonunda Aralık ayında hatırladığım kadarıyla AFAD, o zaman AFAD bir süre önce kurulmuştu, iki yıl falan olmuştu. Ve AFAD deprem yönetmeliği çalışmaları Bayındırlık Bakanlığı'ndan AFAD'a geçti. Çünkü Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı AFAD'ın kurulmasıyla. AFAD'a geçti. AFAD bizi görevlendirdi. 15 kişilik bir komisyon kurdu. Bizi dediğim yani benim de içinde bulunduğum. Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden ve endüstriden 15 kişilik komisyon kurdu. Ve bu komisyonun ilk çalışmasını hemen aynı tarihte Aralık 2012'de yaptık. Büyük, daha tabii kapsamlı bir yönetmelik hazırlanması fikri oluştu komisyonda. Çok sayıda alt komisyon kurduk hemen hemen her bölüm için ama bölümlerin sayısını da arttırdık. Çok sayıda komisyon kurduk. Bu komisyonlar çalışmaya başladı. Fakat bir müddet sonra tabii bunların koordinasyonu problemi ortaya çıktı. Yani çok sayıda komisyon kurmak belki de bu konudaki bütün uzmanların katkılarını sağlamak bakımından İyi bir şeydi ama koordinasyon sıkıntısı çekmeye başladık. Bu arada AFAD'daki yöneticiler de tabii bu konuda tecrübesiz ilk uygulamaları. Maalesef Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden, bakanlıktan AFAD kurulurken buraya orada çalışan yetkili ve bilgili bürokratlar buraya geçmediler. Yani olmadı. Burada yeni bir kadro kuruldu ve bu konuya pek yakın olmayan bürokrat arkadaşlarla çalıştık AFAD'da. Tabii konu geniş tutulunca biraz zaman geçti. Yönetim, üst yönetim de konuyu biraz sıkıştırmaya başladı. Biz de telaşlandık. Bunu bir, yani yeni bir şey yaparken kolay değil bunlar. Zaman alıyor. Yani bu tür yönetmelik çalışmaları hakikaten çok uzun zaman, çok uzun toplantılar yapıp, çünkü tartışarak şey yapıyoruz. Hemen fikir birliğine varmak mümkün değil. Bu konular yeni yeni konular çünkü. Böyle epey sıkıntılı bir dönem geçirdik. Çok çalıştık. Yani ben kişisel olarak hayatımın neredeyse 5 yılını bu yönetmelik için verdim ve ben kişisel olarak mesela çok yıprandım. Yani Ankara bizim kapı komşumuz oldu. Devamlı Ankara'ya gidip toplantıların büyük çoğunluğunu Ankara'da yaptık. Ve sonuç olarak epey bu sıkıntılı bir şeyden sonra baktık ki bu komisyonların koordinasyonunda epey sıkıntı şey yapıyoruz. Özel bir koordinasyon komitesi, adına eşgüdüm komitesi dedik. Bunun başına ben geçtim ve 6 kişilik bir komite kurduk. Ondan sonra biraz daha hızlandık ve daha sistematik çalışmaya başladık. Komisyon sonuçlarını değerlendirerek. Dediğim gibi bu konuda epey sıkıntı çektik ama sonuçta aslında 2017'de bitmişti yönetmelik. Bu arada 2016'da Ankara'da çok geniş kapsamlı 400 kişinin katıldığı bir çalıştay yaptık. Yani taslağı sunduk o zaman 2016'da hemen hemen şekillenmişti. 2017'de hemen hemen bitirdik. Ondan sonra bir takım, o sırada hükümet değişti, genel müdür değişti vesaire oldu. Yani 2018'e kadar sallandı. Bir sene filan gecikmesi, yayınlanması gecikti. Ve 2018'de yayınlandı. Mart 2018'de. Aynı anda paralel yürüyen bir çalışmayla, o da çok önemli bir gelişme tabii. Türkiye deprem tehlikesi haritası da paralel bir şekilde hazırlanmıştı başka bir komisyon tarafından. O da yayınlandı. Aynı gün ikisi de resmi gazetede sanıyorum 18 Mart 2018'de yayınlandı. Ve her iki doküman da, yani yönetmelik ve harita, 2019 yılı başında yürürlüğe girdi. O zamandan beri uygulamada kullanılıyor resmi yönetmelik olarak. Şimdi tabii bir öncekine göre yaklaşık iki katı, 400 sayfadan fazla şimdi yönetmelik, iki katı hacimde ve pek çok yeni konuyu kapsayacak şekilde ve mevcut konuları da genişletecek şekilde hazırlandı yeni yönetmelik. Bu bağlamda mesela daha önceki yönetmeliklerde olmayan yüksek binalar için, deprem yalıtımlı binalar için, yani bu taban izolasyon dediğimiz binalar için özel bölümler hazırlandı. Bunlar daha önce yoktu. Daha önce de belirttiğim gibi, işte İzmir dolayısıyla da belirttiğimiz gibi, çok kötü zeminlerde yapılacak büyük temel sistemlerinin yapı zemin kazık etkileşimi için, bunları da içeren çok ayrıntılı bir zemin bölümü hazırlandı. Betonarme binalar, prefabrik betonarme binalar, çelik binalar, hafif çelik binalar, bu da yeni bir gelişme mesela. Hafif çelikten çok yüksek katlı olmayan ama yani soğukta şekil verilmiş hafif çelik bunlar. Bu binalar da yapılmaya başlandı bütün dünyada. Yığma binalar, ahşap binalar ve işte dediğim gibi temellere ilişkin yeni bölümler çok ayrıntılı bir biçimde hazırlandı. Sanıyorum oldukça iyi bir şey oldu. Yani tabii biraz zaman aldı ama yine de dediğim gibi, yani 2013'te pratik olarak başladığımızı düşünürseniz 4 yıllık bir sürede bu yönetmeliğin hazırlanması bence oldukça başarılı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Ama tabii AFAD bizim devamlı geç kaldığımızı ifade ederek bizi hep eleştirdi. Hatta onu da söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay Bey bize çok tarihte bulunmuştu. Yani hatta bir ara acaba Oktay Bey bizi azledecek mi diye de korkmuştuk. neyse, sonuçta bitirdik. Yönetmelikte getirilen çok önemli bir yenilik var. Ondan da söz etmek istiyorum. Tasarım gözetmenliği diye bir sistem getirdik. Böyle bir sistem Türkiye'de yoktu. Bu kapsamda amacı neydi bunların? Yönetmelikte bir takım özel konular geldi. Örneğin yüksek binalar, deprem yalıtımlı binalar, bu özel temel sistemleri falan. Bunlar her mühendisin yapabileceği işler değil. Ve bunların çok sıkı bir biçimde denetlenmesi gerekir. Türkiye'de bir proje denetim sistemi maalesef yok. Bunu biliyoruz. Kağıt üstünde var. Yapı denetim kanununun içinde sözüm ona proje denetimi de var ama kimse yapmıyor ve yapı denetim firmaları da niye yapmıyor diye kimse onlara bir şey sormuyor. Bunları belediyeler kendi imkanlarıyla biraz bakmaya çalışıyorlar ama belediyenin de yani kadroları yeterli değil. Zaten bunların hepsini belediyelerin gözü başa çıkması da şey olmaz. Biz deprem yetkin mühendisi konusunda 30 senedir bağırıp çağırmamızın, konuyu gündemde tutmamızın en önemli nedenleri işte bunlardır. Sonuç olarak biz bu konuda hiç değilse dedik ki, hiç değilse bu bütün konularda değil, bu daha büyük bir şey olur. Ama özel bu konularda, birkaç özel konuda, nitekim 5-6 tane özel konu tespit ettik. Yönetmeliğin birinci bölümünde dedi ki bu konularda özel bir tasarım gözetmenliği sisteminin uygulanması gerekir. Ve bunun bütün ayrıntısını yapmadık. Konuları belirttik yönetmelikte. Bunun düzenlenmesini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bıraktık. Ve Şehircilik Bakanlığı da 2019 başından beri bir bakanlık tebliği yayınlayarak şu sıralarda o bir yönetmelik haline dönüştürülüyor. Bir komisyon kurdu. Bir özel mühendislik komisyonu kurdu. Bu komisyon 2 akademisyen ve 3 bakanlık temsilcisinden oluşuyor. 1 AFAD ve 2 bakanlık temsilcisinden. 5 kişilik komisyon. Bu komisyonun başından bu yana halen de ben de üyesiyim. Üyesi de olmak istedim. Özellikle bu sistemin iyi yürütülmesi, başlangıçta iyi oluşturulması bakımından hala çalışıyoruz. Bu 5 kişilik komisyon başvuran uzman arkadaşlarımıza bu sözünü ettiğimiz konularda tasarım gözetmeni sertifikası veriyor. Yani bunların için dediğim gibi bir yönetmeliğe benzer bir tebliğ hazırlandı. Bunun koşulları hepsi orada açık olarak konuldu. Belli kriterlere göre bu mühendis arkadaşların bütün deneyimleri, yaptığı projeler, her şey sıkı bir biçimde değerlendiriliyor, titiz bir biçimde. Ve şimdiye kadar 33 uzman mühendise bu sertifika verildi. Özellikle yüksek binalar ve yalıtımlı binalar konusunda sanıyorum çok başarılı oldu. Diğer alanlarda bazı konularda bir takım sorunlar çıktı. Ama onlar da zaman içinde düzeltilecektir. Ama özellikle yüksek binalar konusunda hakikaten pek çok yanlışın, pek çok yanlış uygulamanın bugüne kadar önlendiğini memnuniyetle öğreniyoruz bu arkadaşlarımız tarafından. Çünkü biz bu arkadaşlarla belirli dönemlerde toplantılar yapıp onların çalışmalarını değerlendiriyoruz. Şimdi
burada bitirmek zorundayız hocam. Evet. Süremizi tamamladık. Evet. Çok az bir kısmımız kaldı. Onu da
ben son bir şey söyleyeyim mi?
Lütfen. Yani,
bir iki konuyu anlatamadım ama atlamamam gereken son bir şey var. Bu programda sağ olun 4 programda bana bir olanak sağladınız. Biraz da kendi hayatımdan bahsederek, kendi deneyimlerimden bahsederek bu hikayeyi, 50 yıllık hikayeyi aktarmaya çalıştım. Tabii bunun sonunda söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Ben 2000 yılında tahmin ediyorum, daha doğrusu 99 depreminden sonra, o zaman Altın Saatler programını 99 depremi dolayısıyla başlatan değerli arkadaşlarım Gürhan Ertür ve Argun Yum'un davetlisi olarak, konuk olarak programlara katılmaya başladım. Tam olarak ne zaman başladım hatırlamıyorum. Herhalde 2000'li yıllar olabilir veya 99'un son kısımları olabilir. Ve bu giderek daha çok sayıda programa beni sağ olsun arkadaşlarım davet ettiler ve bir noktadan sonra benim de programcı olmamı önerdiler. Beni de işlerine aldılar, sağ olsunlar. Bu benim tabii çok mutlulukla karşıladığım bir davet oldu. Ve o zamandan beri Açık Radyo ailesine katılarak, ki Açık Radyo Türkiye'nin kültür yaşamının bana göre temel direklerinden biridir. Bu aileye de katılmış oldum. Tabii benim hem mesleki hayatım bakımından hem de entelektüel hayatım bakımından çok önemli bir deneyim oldu. Bunun için değerli arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladıkları için. Bu sayede çok değerli arkadaşlıklar kazandım. Ve inşallah başlarda ben bütün programlara katılmıyordum. Çok yoğun iş programım, mesleki hayatım olduğu için 4 haftada bir, her ay bir.
Ayda bir.
Evet. Evet. Ama son 2 yıldır artık sürekli olarak katılıyorum ve katılmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük keyif alıyorum. Tekrar arkadaşlarıma ve Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum. Böyle bitirelim isterseniz.
Hocam biz de size minnettarız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Programın kalitesini o kadar yükselttiniz ki dinleyici sayımızı da arttırdınız sanıyorum. Evet. Hemen programımızı kapatmamız gerekiyor. Açık Radyo Altın Saatler programında bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte onun 50. akademik yılı vesilesiyle 50 yılda dünyada ve Türkiye'de deprem mühendisliği nereden nereye geldi üzerine 4. ve son programımızı gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.